Ayrım 7 İşletme İktisat Ön Lisans Programları Sayfa 494 Ünite ile ilgili sorular 1. İşletme sahiplerinin taahhüt ettikleri sermayenin henüz yerine getirilmeyen kısmına ne ad verilir? A. Ödenmiş sermaye B. Sermaye C. Ödenmemiş sermaye D. Yedek E. Kar Yanıt C'dir. Sermayenin henüz yerine getirilmemiş kısmına ödenmemiş sermaye adı verilir. 2. Aşağıdaki kalemlerden hangisi öz sermayenin unsurları arasında yer almaz? A. Yedek, B. Kar, C. Ödenmiş sermaye, D. Geçmiş yıl zararı, E. Dönem net karı. Yanıt D'dir. Zarar sermayeyi azaltıcı bir unsurdur. 3. Genel kurul kararıyla ayrılan yedeklere ne ad verilir? A. Yasal yedekler, B. Statü yedekleri, C. Olağanüstü yedekler, D. Birinci tertip yedek, E. İkinci tertip yedek. Yanıt C'dir. Şirket genel kurulu kararıyla ayrılan yedeklere olağanüstü yedekler denir. 4. Maddi duran varlıkların bugünkü değerine getirilmesi işlemine ne ad verilir? A. Değerleme, B. Yedek tahakkuku, C. Değer artışı, D. Yeniden değerleme, E. Sermaye artırımı. Yanıt D'dir. Sahip olunan maddi duran varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerlerinin güncelleştirilerek cari değerlerine yakınlaştırma işlemine yeniden değerleme denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre ayırdıkları yedeklerdir? A. İhtiyari yedek, B. Olağanüstü yedek, C. Statü yedekleri, D. Yenileme fonu, E. Yasal yedekler. Yanıt E'dir. Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre ayrılan yedekler yasal yedeklerdir. 6. Aşağıdaki duran varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz? A. Bina, B. Taşıt, C. Makine, D. Köprü, E. Patent. Yanıt E'dir. Maddi olmayan duran varlıklara yeniden değerleme uygulanmaz. 7. İşletmelerin ayırmak zorunda oldukları yedekler hangi unsur üzerinden ayrılır? A. Zarar, B. Kaynak, C. Varlık, D. Kar, E. Mal. Yanıt D'dir. Yedekler kardan ayrılır. 8. Geçmiş yıl karı, yasal yedekler. Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir? A. Karın kapatılmasına, B. Kardan yedek ayrılmasına, C. Yedeklerin kapatılmasına, D. Yedeklerle sermayenin artırılmasına, E. Olağanüstü yedeklerin ayrılmasına. Yanıt B'dir. Kar kapatılıp aynı tutarda yasal yedek ayrılma yoluna gidilmiştir. 9. Sermaye artırımına giden anonim şirketlerde hisse senetlerinin çıkış bedelleri ile nominal bedelleri arasındaki fark hangi hesapta izlenir? A. Hisse senedi ihraç primi hesabı, B. Hisse senetleri hesabı, C. Tahvil ihraç primi hesabı, D. Hisse senedi ve tahvil hesabı, E. Hisse senedi yedekleri hesabı. Yanıt A'dır. Hisse senetleri ihraç primleri bilançosunun pasifinde öz kaynaklar bölümünde yer alır. A. 10. Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz sermaye unsurudur? A. Mal, B. Alacak, C. Yedek, D. Banka, E. Taşıt. Yanıt C'dir. Yedekler öz kaynak yapısını güçlendirmek amacıyla kardan ayrılır. 11. Yeniden değerleme, değer artışları ve hisse senedi ihraç primleri gibi sermaye hareketleri sonucu ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlara ne ad verilir? A. Kar yedekleri, B. Ödenmemiş sermaye, C. Dağıtılmayan karlar, D. Sermaye yedekleri, E. Yasal yedekler. Yanıt D'dir. Sermaye hareketlerinden kaynaklanmaktadırlar. 12. İlk açılışta alacaklanan ve artışların alacak tarafa kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? A. Mal, B. Kasa, C. Banka, D. Alacak, E. Sermaye. Yanıt E'dir. Sermaye pasif karakterli hesaptır. 13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye ve kar yedeği niteliğinde değildir? A. Yasal yedekler, B. Hisse senedi ihraç primleri, C. Ödenmemiş sermaye, D. MDV yeniden değerleme artışları, E. İştirakler yeniden değerleme artışları. Yanıt C. 14. Kasa hesabı, ticari mallar hesabı, ödenmemiş sermaye hesabı. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A. Sermayenin taahhüt edilmesine, B. Sermayenin arttırılmasına, C. Şirkete yeni alınan ortağın sermaye taahhüdüne, D. Sermayenin azaltılmasına, E. Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine. Yanıt E. 15. A. işletmesinin dönem sonunda dönem kar veya zararı hesabının durumu aşağıdaki gibidir. Dönem kar veya zarar hesabı 70 bin, 100 bin. Bu bilgilere göre dönem sonunda işletmenin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin, dönem kar veya zararı hesabı 30 bin, dönem net karı hesabı 30 bin, dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin. B. Dönem kar veya zararı hesabı 30 bin, dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin, dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin, dönem net karı hesabı 30 bin. C. Dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin, dönem kar veya zararı hesabı 30 bin, dönem net zararı hesabı 30 bin, dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin. D. Dönem net karı veya zararı hesabı 30 bin, dönem net zararı hesabı 30 bin. E. Dönem kar veya zararı hesabı 30 bin, dönem net net zararı hesabı 30 bin. Yanıt B. 16. D işletmesinin 31 Aralık 2005 tarihli bilançosu sermaye 5000, ödenmemiş sermaye 1000, MDV yeniden değerleme artışı 500, yasal yedekler 1500, dönem net zararı 2000, pasif toplamı 20000, aktif toplamı 20000. İşletmenin öz kaynakları toplamı kaç TL'dir? A 2 milyon, B 3 milyon 500 bin, C 4 milyon, D 8 milyon, E 11 milyon. Yanıt C. Ünite 14. Gelirler ve giderler. Gider ve gelirler sonuç hesapları, tanımı ve işleyişi. Sonuç hesapları grubunda yer alırlar. Gelir hesapları her zaman alacak yönlü çalışır ve bilançoda yer almazlar. Gider hesapları ise borç yönlü çalışır ve hiçbir zaman bilançoda yer almazlar. Gelir ve gider hesapları dönem sonunda dönem kar zararı hesabına devredilerek kapatılır. Ancak dönemi aşan ve daha sonraki gelecek yıllara ait olan gelirler, gelecek yıllara aylara ait gelirler ile giderler, gelecek yıllara ait giderler, dönem kar zararı hesabına aktarılmaz, kendi isimleriyle anılır ve bilançoda yer alırlar. 1. Gelirler. İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından elde edilen değerlerin brüt tutarıdır. Tek düzen hesap planında gelirler şu gruplara ayrılır. 60 brüt satışları, ana faaliyet geliri, 64 diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, 67 olağan dışı gelir ve karlar. Örnek, işletme binasının bir aylık kirası olan 1000 TL'yi peşin olarak tahsil etmiştir. Kaydı, 100 kasa hesabı 1000, 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabı 1000, kira geliri. Kiranın tahsil edildiği dönem ile ait olduğu dönem arasındaki farklılık olması halinde, gelecek dönem için tahsil edilen kira geliri, pasif karakterli bir bilanço hesabı olan 480 gelecek yıllara ait gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, işletme deposunu 5 aylığına toplam 5000 TL'ye kiraya vermiş ve tamamını peşin tahsil etmiştir. Bu kiranın 3 aylığı gelecek döneme aittir. 100 kasa hesabı 5000, 649 olağan gelir ve kar hesabı 2000, 480 gelecek yıla ait gelir hesabı 3000. 5000 bölü 5 eşittir 1000 lira aylık kira bedeli. Buna göre 1000 çarpı 2 eşittir 2000 TL kira geliri döneme ait. 1000 çarpı 3 eşittir 3000 lira peşin alınan kira geliri gelecek döneme aittir. 480 gelecek yıla ait gelirler hesabındaki 3000 TL 31.12 nokta nokta tarihinde dönem sonunda 380 gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır. 31.12 480 gelecek yıla ait gelir hesabı 3000, 380 gelecek aya ait gelir hesabı 3000. 380 gelecek aya ait gelirler hesabında görülen gelir ilgili ay geldikçe dönem geliri hesabının alacağına aktarılır. 380 gelecek aylara ait gelir hesabı 649 diğer olağan gelir kar hesabı. Örnek, işletme 10-6-2005 tarihinde iştiraki bulunan X AŞ'den 8000 TL temettü kar payı gelirinin doğduğunu öğrenmiştir. Kaydı, 132 iştiraklerden alacak hesabı 8000, temettü alacakları 640 iştiraklerden temettü geliri hesabı 8000. 2. Giderler. Gelir yaratmak amacıyla yapılan aktif tüketimleridir. THP'de şu gruplara ayrılır. 62. Satışların maliyeti, ana faaliyet giderleri. 63. Faaliyet giderleri. 64. DF olağan gider ve zararlar. 66. Finansman giderleri. 68. Olağan dışı gider ve zararlar. TDHP giderleri 7 taksim A ve 7 taksim B olmak üzere ikiye ayrılır. 7 taksim A seçeneği giderleri fonksiyon, 7 taksim B seçeneği ise çeşit esasına göre inceler. 7 taksim A'ya göre örnekler. 7 taksim A seçeneğini benimseyen bir ticaret işletmesinin kullanacağı faaliyet ve finansman giderlerine ilişkin hesaplar şunlardır. 760 pazarlama satış ve dağıtım gider hesabı, 770 genel yönetim giderleri hesabı, 780 finansman giderleri hesabı. Örnek, işletme 06.05.2005 tarihinde 1212 no'lu makbuz karşılığı Türkiye Elektrik Kurumu'na 15.000 TL elektrik gideri ödemiştir. Bu tutarın 5.000 TL'si pazarlama gider yerine, 10.000 TL'yi de yönetim gider yerine aittir. 06.05.2005 760 pazarlama satış dağıtım gider hesabı 5.000 elektrik giderleri, 770 genel yönetim gider hesabı 10.000 elektrik giderleri, 100 kasa 15.000. Örnek, işletme 01.05.2005 tarihinde yönetim binası olarak kiraladığı bir yerin Mayıs 2005 Nisan 2006'ya ait 12 aylık kira tutarı 36.000 TL'yi sahibi Mert Aydın'a ödedi. Kaydı 1.05.2005 770 genel yönetim gider hesabı 24.000, kira gideri 280 gelecek yıllara ait gider 12.000, 100 kasa 36.000. 36.000 bölü 12 eşittir 3.000, 1 aylık kira bedeli, 2005 yılı giderleri 3.000 çarpı 8 ay eşittir 24.000, 2006 yılı giderleri 3.000 çarpı 4 ay eşittir 12.000. 280 gelecek yıla ait gider hesabındaki 12.000 TL'lik peşin ödenen kira, 31.12.2005 tarihinde 180 gelecek aylara ait gider hesabına aktarılır. 31.12.2005 180 gelecek aylara ait gider hesabı 12.000, 280 gelecek yıllara ait gider hesabı 12.000. 180 gelecek aylara ait gider hesabı görülen gider, ilgili ay geldikçe dönem gideri hesabının borcuna aktarılır. 770 genel yönetim gider hesabı 3.000, kira gideri, 180 gelecek aylara ait gider hesabı 3.000. Ünite ile ilgili sorular. 1. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını artıran işlemlere ne ad verilir? A. Gelir, B. Gider, C. Zarar, D. Sermaye, E. Yedek. Yanıt A'dır. Gelirler öz sermayede artış yaratır. 2. Gelecek dönem gelirleri aşağıdaki gruplardan hangisine girer? A. Sermaye, B. Kar, C. Gelir, D. Borç, E. Varlık. Yanıt D'dir. İşletme açısından pasif karakterli bir yabancı kaynak hesabıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alır? A. Faiz geliri hesabı, B. Kira geliri hesabı, C. Dönem net karı hesabı, D. Yatırım geliri hesabı, E. Temettü geliri hesabı. Yanıt C'dir. Diğer hesaplar bilançoda yer almaz. 4. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kar ve zarar hesabına devredilerek kapatılamaz? A. Haberleşme giderleri, B. Sigorta giderleri, C. Kira giderleri, D. Gelecek aylara ait giderler, E. Faiz giderleri. Yanıt D'dir. Gelecek aylara ait giderler bilançoda yer alır. 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin esas faaliyet geliridir? A. Yatırım geliri, B. Satışlar, C. Kira geliri, D. Sayım fazlası geliri, E. İştirak geliri. Yanıt B'dir. Satışlar ana, esas faaliyetten doğan gelirlerdir. 6. İşletme 4.000 TL'lik kira geliri elde etmiş ve bunu tahsil etmiştir. Bu gelirin yarısı gelecek seneye aittir. Buna göre yapılacak kayıt hangisidir? A. Kasa hesabı 2000, diğer olağan gelir kar hesabı 2000, kira geliri. B. Kasa hesabı 4000, gelecek yıllara ait gelir hesabı 4000. C. Kasa hesabı 4000, diğer olağan gelir kar hesabı 2000, kar ve zarar hesabı 2000. D. Kasa hesabı 4000, diğer olağan gelir kar hesabı 2000, gelecek yıla ait gelir hesabı 2000. E. Kasa hesabı 4000, diğer olağan gelir kar hesabı 4000. Yanıt D'dir. Tahsil edilen kira gelirinin bir kısmı bu seneye ait olduğu için kira gelirlerine geriye kalanı gelecek dönem gelirleri hesabına aktarılmıştır. 7. Aşağıdaki hesaplardan hangisi sonuç hesabı niteliğindedir? A. Mal, B. Kasa, C. Sermaye, D. Gider, E. Banka. Yanıt D'dir. Sonuç hesapları gelir ve gider olmak üzere ikiye ayrılır. 8. Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tüketimine ne ad verilir? A. Kar, B. Zarar, C. Satış, D. Gelir, E. Gider. Yanıt E'dir. Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tükenmelerine gider adı verilir ve öz sermayede azalış yaratır. 9. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını azaltan işlemlere ne ad verilir? A. Gider, B. Gelir, C. Kar, D. Bilanço, E. Sermaye. Yanıt A'dır. Gider varlık tüketimi olarak da ifade edilir. 10. İşletme tahsil ettiği döneme ait kira gelirleri için nasıl bir kayıt yapar? A. Diğer olağan gelir kar hesabı, kasa hesabı. B. Kasa hesabı, diğer olağan gelir kar hesabı. C. Diğer olağan gelir kar hesabı, net kar hesabı. D. Banka kredi hesabı, diğer olağan gelir kar hesabı. E. Net kar, diğer olağan gelir kar hesabı. Yanıt B'dir. Gelir tahsil edildiği için kasa hesabının borcuna, ilgili gelir hesabının da alacağına kayıt yapılır. 11. 7 Taksim A seçeneği giderleri hangi esasa göre gruplandırmaya tabi tutar? A. Fonksiyon, B. Çeşit, C. Gereklilik, D. Geçerlilik, E. Finansman. Yanıt A'dır. 7 Taksim A'da fonksiyon esasına göre, 7 Taksim B'de ise çeşit esasına göre kayıt yapılır. 12. Aşağıdaki 7 Taksim A ve 7 Taksim B seçenekleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. 7 Taksim B seçeneğinde giderler büyük defterde fonksiyon esasına göre bölümlenir. B. Genel yönetim giderleri hesabı 7 Taksim A seçeneğini benimseyen bir ticaret işletmesinin kullanacağı faaliyet ve finansman giderlerine ilişkin hesaplardan biridir. C. 7 Taksim A seçeneğinde giderler büyük defterde çeşit esasına göre bölümlenir. D. Finansman giderleri hesabı 7 Taksim B seçeneğini benimseyen bir ticaret işletmesinin kullanacağı faaliyet ve finansman giderlerine ilişkin hesaplardan biridir. E. Memur ücret ve giderleri hesabı 7 Taksim A seçeneğini benimseyen bir ticaret işletmesinin kullanacağı faaliyet ve finansman giderlerine ilişkin hesaplardan biridir. Yanıt B'dir. Genel yönetim gider hesabı fonksiyonel hesaptır ve 7 Taksim A seçeneğinde kullanılır. 13. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel giderlerdendir? A. Kısa vadeli borçlanma giderleri, B. Genel yönetim giderleri, C. Satılan ticari malların maliyeti, D. Kambiyo zararları, E. Menkul kıymet satış zararları. Yanıt B. 14. Genel yönetim gider hesabı, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, kasa hesabı. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A. Haberleşme giderlerinin ödenmesi, B. Personel ücretinin tahakkuku, C. İş yeri kirasının ödenmesi, D. Bankadaki mevduat hesabına faiz tahakkuk etmesi, E. KDV'nin tahakkuku. Yanıt C. 15. İşletme 1 Ekim 2005 tarihinde kiraladığı iş yeriyle ilgili 7 aylık kirayı peşin ödemiştir. Aylık kira 10.000 TL'dir. Bu işlemle ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel yönetim gider hesabı 30.000, gelecek aylara ait gider hesabı 40.000, kasa hesabı 56.000, ÖD vergi ve fon hesabı 14.000, B. Kasa hesabı 70.000, diğer gelir ve karlar hesabı 30.000, gelecek aylara ait gelir hesabı 40.000, C. Genel yönetim gider hesabı 30 bin. Gelecek aylara ait gider hesabı 30 bin. D. Gelecek aylara ait gider hesabı 40 bin. Genel yönetim gider hesabı 40 bin. E. Kasa hesabı 70 bin. Genel yönetim gider hesabı 30 bin. Gelecek aylara ait gider hesabı 40 bin. Yanıt A. 16. Gelecek aylara ait gelirler hesabı 20 bin. Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 20 bin. Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A. İki dönemi ilgilendiren gelirin peşin tahsil edilmesi. B. Peşin tahsil edilen gelirin ilgili bilanço hesabına aktarılması. C. Peşin tahsil edilen gelirin dönem gelirine dönüşmesi. D. Gelecek dönem gelirlerinin bugünden tahsil edilmesi. E. Döneme ait gelirin izleyen dönemde tahsil edilmesi. Yanıt C. Ünite 15. Dönem sonu işlemleri. Dönem sonu işlemlerinin gerekliliği. İşletmelerde bir hesap dönemi içinde meydana gelen mali nitelikteki işlemlerin belgelere dayanılarak ilgili hesaplara kaydedilmesinden sonra çıkarılan genel geçici mizan, dönem sonu bilgileri olmaksızın bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesine olanak vermez. Genel geçici mizandan yararlanarak dönem sonu bilançosu ve gelir tablosunun hazırlanamama nedenleri, mevcut malların değeri ve dönem sonu miktarları tespit edilmiş olabilir. Hesaplardaki kayıt ve fiili durum arasında farklar olabilir. Alacaklar şüpheli ve değersiz duruma düşmüş olabilir. Amortismana tabi varlıklarda değer kaybı olmuştur. Unutulmuş kayıtlar olabilir. Yanlış hesaplara kayıt düşülmüş olabilir. Portföydeki hisse senetlerinde alış bedellerine göre değer düşmeleri meydana gelmiş olabilir. Tahakkuk etmiş, doğmuş fakat henüz tahsil edilmemiş gelirler ile ödenmemiş giderlerin kayıtları unutulmuş olabilir. Dönem sonunda portföyde bulunan alacak senetlerinin nominal değerleri ile tasarruf değerleri, bilanço günündeki peşin değeri aynı değildir. Envanterle ilgili kavramlar. Envanter işlemleri. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde ve dökümlü olarak tespit etmek ve bu sonuçlara göre gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılması sürecidir. Envanter çıkartma. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin ve dökümlü olarak tespit etmektir. Envanter işlemleri muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter olmak üzere iki aşamadan oluşur. Muhasebe dışı envanter. İktisadi varlıkların büyük defter hesaplarında yer alan değerleri dikkate alınmaksızın bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlenmesidir. Muhasebe dışı envantere envanter çıkartma adı da verilir. Envanter defteri ve listeler. Muhasebe dışı envanterde saptanan tüm varlık ve borçların dökümlü olarak kaydedildiği defterdir. Bu deftere ayrıca düzenlenen dönem sonu bilançosu da geçirilir. Değerleme. Muhasebe dışı envanterin sayımından sonraki aşamasıdır. Değerleme bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin tespit ve takdiridir. A. Türk Ticaret Kanunu'nda değerleme. Türk Ticaret Kanunu şahıs şirketleri ve işletmelerini değerleme ölçülerinin seçiminde serbest bırakmıştır. Sermaye şirketleri için ise değerleme için üst tavan konulmuştur. Yani sermaye şirketleri düşük değerle değerleme yapmak zorundadır. B. Vergi Usul Kanunu'nda değerleme ölçüleri. Aşağıdaki ölçüleri sayabiliriz. Maliyet bedeli, borsa raici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, raiç bedel, emsal bedeli veya emsal ücreti. Muhasebe içi envanter. Muhasebe dışı envanterde elde edilen bilgiler ile hesaplarda görülen değerlerdeki farklılıkların giderilmesidir. Yani envanter kayıtlarıdır. Muhasebe içi envanterde şu işlemler yapılır. Varlık ve borçların sayımı, kontrolü ve değerlemesiyle ilgili kayıtlar, gerçekleşen kar veya zararın kaydı, dönem içinde yapılmış hatalı kayıtların düzeltilmesi, unutulan işlemlerin kaydedilmesi, gelir ve giderlerde dönem ayarlaması, gelir ve gider hesaplarının 690 dönem karı veya zararı hesabına devredilerek kapatılması. Ticari kar ve mali kar. Ticari kar. Ticaret kanunu ile aynı doğrultuda ve muhasebe ilkelerine uygun olarak saptanan kâra ticari kâr adı verilir. Mali kâr. Vergi kanunları doğrultusunda saptanan kâra, mali kâr veya vergi kârı adı verilir. Not: İşletmelerin en çok çıkarttıkları envanter türü dönem sonu envanteridir. Ünite ile ilgili sorular. 1. İşletmelerin saymak, değerlemek, ölçmek ve kaydetmek suretiyle yaptığı işleme ne ad verilir? A. Envanter işlemleri, B. Muhasebe, C. Muhasebe dışı envanter, D. Muhasebe içi envanter, E. Değerleme. Yanıt A'dır. Saymak, ölçmek, değerlemek ve kaydetmek işlemine envanter işlemleri adı verilir. 2. 1. Sayım, 2. Değerleme, 3. Kayıt. Envanter çıkarma işlemi sırasında yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılır? A. Yalnız 3, B. 1-2, C. 1-2-3, D. 2-3, E. Yalnız 1. Yanıt B'dir. Envanter çıkarma işlemine muhasebe dışı envanter de denir ve sayma, tespit, değerleme işlemlerini kapsar, kayıt işlemini kapsamaz. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir değerleme ölçüsü değildir? A. Tasarruf değeri, B. Borsa raici, C. Mukayyet değer, D. Maliyet bedeli, E. Satış değeri. Yanıt E'dir. Satış değeri bir değerleme ölçüsü değildir. 4. TTK ve VUK'a göre ortak olan değerleme ölçüsü hangisidir? A. Maliyet bedeli, B. Borsa raici, C. Mukayyet değer, D. Raiç bedel, E. İtibari değer. Yanıt A'dır. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu maliyet bedelini ortak değerleme ölçüsü olarak kabul eder. 5. Sayım, değerleme ve dönem sonu kayıtlarının yapılmasını kapsayan sürece ne ad verilir? A. Muhasebe dışı envanter, B. Muhasebe içi envanter, C. Mali işlemler, D. Muhasebe süreci, E. Envanter işlemleri. Yanıt E'dir. Sayım, değerleme işlemleri muhasebe dışı envanteri oluşturur. Dönem sonu kayıtları ise muhasebe içi envanteri oluşturur. Muhasebe dışı envanter, sayım, değerleme ile muhasebe içi envanter, kayıtlar birlikte yapılırsa bu işleme envanter işlemleri denir. 6. Vergi kanunları doğrultusunda hazırlanan bilançolara ne ad verilir? A. Mali bilanço, B. Ticari bilanço, C. KDV bilançosu, D. Açılış bilançosu, E. Kapanış bilançosu. Yanıt A'dır. Vergi kanunlarına göre hazırlanan bilançolara mali bilanço ya da vergi bilançosu denir. 7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en geniş kapsamlıdır? A. Envanter işlemleri, B. Değerleme, C. Sayım, D. Tespit, E. Muhasebe dışı envanter. Yanıt A'dır. Envanter işlemleri muhasebe dışı ve içi envanter süreçlerinin tamamını kapsadığından en geniş kapsamlı terimdir. 8. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterin kapsamındadır? A. Sonuç hesaplarının kar ve zarar hesabına devredilerek kapatılması, B. Gelir ve giderlerde dönem ayarlaması, C. Dönem içinde yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi, D. Varlık ve borçların sayımı, kontrol ve değerlemesi ile ilgili kayıtlar, E. Varlık ve borçların sayımı, kontrolü ve değerlemesi. Yanıt E. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerinin tespit ve takdiridir? A. Muhasebe içi envanter, B. Muhasebe dışı envanter, C. Değerleme, D. Sayım, E. Envanter. Yanıt C. 10. Envanter sırasında yapılan kayıt işlemi hangi isimle anılır? A. Envanter, B. Muhasebe dışı envanter, C. Muhasebe içi envanter, D. Değerleme, E. Sayım. Yanıt C. 11. Ticaret kanunu hükümlerine göre hazırlanan bilançolara ne ad verilir? A. Ticari bilanço, B. Mali bilanço, C. Vergi bilançosu, D. Kapanış bilançosu, E. Açılış bilançosu. Yanıt A. 12. Aşağıda envanter işlemleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda tanımı yapılan ve yılda en az bir kere yapılması zorunlu envanter muhasebe içi envanterdir. B. Muhasebe dışı envanter, iktisadi varlıkların büyük defter hesaplarında yer alan değeri nazarı dikkate almaksızın bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlenmesiyle yapılır. C. Hesap dönemi sonunda çıkarılan envanter izleyen hesap döneminin dönem başı envanterini oluşturur. D. Envanterde değerleme bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin tespit ve takdiridir. muhasebe içi envanter, muhasebe dışı envanterin muhasebe kayıtlarında yer alan aşamasıdır. Yanıt A. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemlerinden biridir? A. Mevcut malların sayılması, B. İşletme borçlarının bilanço günündeki değerlerinin belirlenmesi, C. İşletme alacaklarının bilanço günündeki değerlerinin belirlenmesi, D. İşletmenin maddi duran varlıklarının değerinin belirlenmesi, E. Dönem içinde yapılmış olan hatalı kayıtların düzeltilmesi. Yanıt E. 7. ayrımın sonu sayfa 508.